Ankara, Ankara. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Nazım Hikmet, Gülhane Parkı'ndaki ceviz ağacına yazar bu şiiri. Herkesin önünden gelip geçtiği ya da gölgesinde dinlendiği ama kimsenin farkında olmadığı o ceviz ağacı gibi Anadolu'da çoğu kişinin bilmediği bir hazine var. Dünyadaki ilk örnekleri Türkler tarafından yapılan ahşap tavanlı ve ahşap direkli camiler. Anadolu'nun yüzlerce yıllık saklı hazinesi ahşap direkli camilerin Ankara'daki örneklerini konuşacağız bugün. Konuğumuz araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın. Hoş geldiniz efendim.
Merhaba, hoş bulduk.
Ahşap direklerle taşınan ve düz ahşap çatılı camiler Türkler tarafından getirilir Anadolu'ya. Anadolu Selçuklu Devleti döneminden kalma çok önemli örnekleri var. Bugün UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde de yer alıyor bu önemli dini yapılar. Asıl listeye girmek için de adaylık süreci devam ediyor. Efendim, öncelikle bize biraz anlatır mısınız bu camileri? Bu ahşap direkli ve ahşap tabanlı camilerin Anadolu'daki ilk örnekleri hangisidir? Günümüze orijinal haliyle kalabilen en eski, en büyük, en görkemli, en çok direkli camiler hangileridir?
Elbette. Türkler tarafından olmasına da bir açıklık getirelim. Hı hı. Türkler malum otağlarıyla da ünlü. Otağı çadırdan farklı olarak yuvarlak ve süslü olan çadırlar. Bu çadırların ortasında bir ahşap direk her zaman olmuş. Bu ahşap direk de ya da genelde olmuş diyelim, yaşam ağacı olarak nitelendirilmiş. Yaşam ağacı da bugün mesela Vakıf Eserleri Müzesi'ne gittiğiniz zaman pek çok kilim ve halıda sembolize edilmiş olarak da görülüyor. Yani Türklerin ne kadar zengin böyle bir kültürle bir konuya yaklaştıklarının falan da belki de bir anlamda göstergesi. Dolayısıyla otağ geleneği ahşap camilerde sürmüş. Ortasına işte bir ahşap sütun koyarak, ama bugünkü konumuz sadece tek direkliler değil, daha çok direkliler de var. Hemen sizin hem UNESCO Dünya Mirası geçici listesini söylediniz, hem de en büyüğü, en eskisi diye sordunuz. Onlara hemen yanıt verelim. Bunlar Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camisi bir kere en büyüğü. Bir de Sivrihisar Camisi var. Bu da en çok direklisi. Bir de Anadolu'nun en eskisi, 1206 yılına gidiyor bakın, yani 1206, 2023'teyiz. Göceli Cami, bu da Samsun Çarşamba'da. Onun 6 direkli olduğunu, Beyşehir'in 41 direkli olduğunu, Eskişehir'de en çok direkli olanın da 67 direkli olduğunu söyleyelim. Bugün UNESCO böyle değerlerimizi konuştuğumuzda UNESCO Dünya Miras Listesi hep bir şekilde önümüze geliyor.
Evet.
Şimdi burada da yine önümüze geliyor. Ama ben buna ne kadar güzel diye bakamıyorum. Çünkü geç kalmış bir hamle.
Hı.
UNESCO ya da bu kuruluş Türkiye'de aman neler var bunları listeye alayım demiyor. Siz buradan başvurduğunuzda malum listeye alıyor. Bu listeye hala girememiş olması, ben bir şekilde bu değerlerimizin tam bizim farkına varıp oraya bildirmememizden kaynaklandığının altını çizmek istiyorum. Bunun altını çizerken Ankara'da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kaç eser var? Sıfır. Şimdi Gordiyon'un girmesini bekliyoruz. İnşallah hem Polatlı Belediyesi hem Büyükşehir Kültür Bakanlığı büyük gayretler içinde inşallah girecek. Ama bakın, bugün konuşacağımız en önemli camilerimizden Aslanhane Camisi bile listede değil ve toplu listeyle, yani Dünya Miras Listesi'ne tam adını söyleyeyim, Anadolu'daki ahşap çatılı ve ahşap taşıyıcılı camiler başlığı altında 5 camiden biri olarak girmiş. Yani biz Ankaralılar gene doğrudan sokmamışız gibi.
Evet. Günümüzde cami dendiğinde dediğimizde aklımıza gelen tek bir görsel oluyor. Onlar da Mimar Sinan zamanında yapılan kubbeli camiler. Özgün değiller ne yazık ki. Elbette Mimar Sinan'ın eserleri muhteşem ve tartışma götürmeyecek kadar mükemmel camiler. Ancak o dönemin gereği geniş açıklıklar ancak kubbeyle kapatılabiliyor. Hatta Mimar Sinan Selimiye Camii'nin kubbesini Ayasofya'nın kubbesini geçecek şekilde tasarlıyor. Ama ahşap direkli camiler son derece özgün ve bu camilerin çok önemli bir ortak özelliği de dışarıdan son derece sade görünmeleri. Belki Beyşehir, sizin de bahsettiğiniz Beyşehir Eşrefoğlu Camii'ni bunun dışına tutmak gerekir. Minaresi olmasa neredeyse cami olduğunu anlayamayacağımız yapılar, ama içlerine girdiğimizde büyüleyici güzellikte yapılar. Çoğunun minberinde kullanılan, ustalıklı bir işçiliğe imkan tanıyan, bizlere de görsel bir şölen sağlayan da ceviz ağacı. Bundan da bahsetmeden olmaz diye düşünüyorum. Sizin görüşlerinizi alalım efendim.
Elbette. Bu ceviz ağacı mesela sütunlarda kullanılan ağaçların ne olduğu çok fazla incelenmemiş. Hı hı. Hatta bir camide enjeksiyon gibi vesaire yöntemlerle araştırıldığını okudum. Bir makale bulabildim. Dolayısıyla ahşap, yani buna ne izin veriyor? Bugün hala mobilyacılıkta kullanılmasından da biliyoruz ki işte ceviz ağacı ve alçı. Hı hı. O dönemde son teknolojik malzemeleri saymaz isek, o zamanlar bundan başka bir şey yok. O kadar da ustalaşmış ki bunu yapan ustalar, hakikaten mesela bazıları çivisiz, sadece eklemeli, birbirine geçmeli. Bazıları, yani gördüğünüz zaman tamamen bir şaheser diyeceğiniz oymalar. İşte camiler sayesinde mekan kutsal olunca, çünkü çok büyük ihtimalle çeşitli evlerin dolaplarında, tavanlarında da bu tip harika işçilikler vardı, ama çoğunu kaybettik. Tıpkı Ankara'daki konaklardaki tavanlar, göbekler vesaireler gibi. Bir de bunun yanında yurt dışına kaçırılan muhteşem ahşap örnekler var. Örneğin bir mahfilimiz, kadınlar mahfili, yani kadınlar bölümünü ayıran bir paravan yapılmış. İnanılmaz güzel, işçiliği de tabii tek, onun bir eşi daha yok. 8 parça falan bu, yanlış hatırlamıyorsam. O kadar güzel ki korumak için daha korunaklı olduğu düşünülen bir mevlihaneye alınıyor. Mevlihane yanıyor.
Tüh.
Evet, tüh.
Gerçekten
diyor herkes. Gerçekten çok üzücü diyor herkes. Ama vatanını seven bir gazeteci, bir dakika ya diyor, Amerika'daki bir müzayedede ben bu ahşabı tanıdım diye Türkiye'ye haber ediyor. Bir bakılıyor ki o yanan mevlihanedeki ahşaplar oradan çıkıyor. Dolayısıyla siz dediniz ya ahşap. O hikayeyi çok kısa geçiyorum. Bunun 4 tanesini bugün Ankara'da Vakıf Eserleri Müzesi'nde görebilirsiniz. Çünkü aynı adam, 2 tanesi de İngiltere'de diyor. Bakar mısınız ahşap ne kadar önemli ve ne kadar vatanı millete sattırmaya gidiyor iş. Mevlihaneyi bunun için yakmışlar. Önce eşyaları alıyorlar, bu değerli ahşabı alıyorlar, ondan sonra da orayı yakıyorlar. Neyse ki vatanını sevmeyenlerin karşısında biri çıkıyor, vatanını seven ve geliyor. Dolayısıyla çok haklısınız, bunlar inanılmaz değerli. Böyle yerinden kaldırılabilecek gibi olanların tamamını da biz müzelere taşımaya çalışıyoruz. O da güzel bir şey.
Ankara'daki örneklerle devam edelim o zaman. Tarihi Arslanhane Camii Ankara'nın simgelerinden biri ve UNESCO'nun Dünya Mirası listesine de aday. Buradan mı başlayalım, yoksa sizin ahşap direkli camiler turu adını verdiğiniz bir tur var. Yaklaşık 2,5 kilometrelik bir mesafede yer alan cami ve mescitlerden oluşan bir tur bu. Bu turla başlayalım mı?
Harika, başlayalım. Çünkü bu hakikaten Ankara'nın ya da eski Ankara'nın zenginliğini de bir anlamda gösteren. Sizin de dediğiniz gibi 2,5 kilometreden daha az bir mesafe. Bunu nasıl yaptım? Yani ben hepsini yürüdüm ama bilgisayardaki haritalardan metreleri alarak yaptım. 2.35 yani 2,5 kilometreden 150 metre daha az bir rotada yürüyüşünü de yaptım. Yarım saatte hepsini gezebiliyorsunuz ama 8 tane. Yani bence bu müthiş bir zenginlik. 8 tane ahşap direkli cami var. Bunların içinde tek direkli de var, 24 direkli de var. Hı hı. Sizin söylediğiniz Aslanhane Camisi ya da diğer adıyla Ahi Şerafettin Camisi en çok direkli olanı.
Evet.
Ama ben başlarken yürüme rotası da olsun diye Aslanhane'den başlamadım. Çünkü Aslanhane biraz yukarıda kalıyor. Ondan diğer camiye inilip bitirilsin diye Örtmeli Mescidi ya da Hundi Hoca Mescidi ile başlamak istiyorum ben. Şimdi bir kere bu bizim hani nasıl UNESCO miras listesine başvurmamışız ya işte değerlerimizin sahip çıksak Aslanhane'yi listeye almışız. Hayır bir saniye diğerleriyle birlikte girdiği için listede falan gibi eleştirilerimin yanında bir de bu isim konusu. Mesela ben hepsinin imamlarıyla görüşerek gittim gezdim. Numaralarını bile bulması o kadar zor oluyor ki çünkü bir yerde Örtmeli geçiyor. Bir yerde Hundi geçiyor. Ha parantez içinde verdiklerinde sorun yok. En azından ikisinden biri ya da ikisi hı hı, diyebiliyoruz. Hı. Örtmeli Hundi Mescidi bakın yani bunlar bir de böyle 100-200 yıllık değil. 14. yüzyıldan kalma yani 1300'lü yıllarda yapılmış. İnanılmaz bence bir cami. Siz dediniz ya minaresi de olmasa ev gibi. Bu camilerin çoğu öyle. O kadar mütevazi, o kadar küçükler ki hı hı, hakikaten bildiğiniz bir mütevazi bir ev. Ama arkasından bir minaresi çıktığı için küçük ya da büyük cami olduğunu, mescit olduğunu anlıyorsunuz. Bir köşe başında bu mescit. Örtmeli Mescidi'nin hemen yakınında ressam Muhammed'in de içini dışını boyadığı bir evi var. Bilir misiniz
evet,
ressam Muhammed'i?
Evet, biz de bir katıldığımız bir turda bu mescidi dışarıdan görebildik. Aynı zamanda ressam Muhammed'in evini de görebildik. Gerçekten çok güzel bir evdi. Çok şirin bir
renkli,
evdi.
Renkli. Değil mi? Rengarenk.
Herkesin görmesi gereken bir ev.
Şimdi bu evle de uygun olarak... Dışı değil tabii ama içinde de o mütevazi ev gibi görünen bu mescidin içinde de hakikaten harika şeyler var. Birincisi o doğal boyalarla yapılan yani kalem işi dediğimiz bir kere harika işlemeler var. Tavanlarında yan taraflarında böyle çıtalar var ince ince çakılmış kibar kibar süs zannedersiniz. Halbuki hayır o çatıyı tavanı tutmak için yapılmış. Onların her birinde çok güzel kalem işi işlemeler var süslemeler var.
Sayın Yalçın kısaca kalem işi nedir bundan da bahsedelim mi?
Malum şimdiki gibi aletler, teknik aletler yok. Tamamen doğal boyalar yani bitkilerden, hayvanların yağlarından elde edilen, karışımlardan elde edilen boyalar. Aşı boyası da deniyor. Dolayısıyla bunların ustaları da artık İslamiyet'in izin verdiği ölçüde insan figürü çizemiyorlar belki ama bitkilere özellikle yükleniyorlar ve dünya literatürüne de yine Şems'e ya da Rumi motifleri diye geçen ki çok müthiş örnekleri var bunların. Bunu hem sizin sorduğunuz kalem işinde hem de ahşabı oyarak yapıyorlar. Mesela bir kenardan başlayan kıvrım kıvrım giden bir çiçek kesintisiz olarak dönebiliyor. O ne diyelim bir pencereyi dönebiliyor, hı hı, bir kapıyı dönebiliyor. Kapının üstünde gidip geri gelebiliyor. Bunu şu anda ahşap ustaları hala Türkiye'de az da olsa ki Ankara'da da var. Hala yapabilenler var ama kalem işi falan artık çok fazla bilmiyorum. O yapılmıyor herhalde. Bir de bu konumuz olan ahşap direkli camilerin içinde kaçı geçecek bilmiyorum ama millet işi denilen böyle kaseler var bu camilerde. Millet işi kase İznik Çinileri kadar dünyaya açılamamış belki ama Türklerin bu konudaki ustalığını gösteren ya da İznik Çinilerinin temelleri diyebileceğimiz Çin'i. Hı hı. Bunu böyle mihrabın ortasına, sağına, soluna usta yerleştiriyor. Yani onun rengi, işçiliğinin güzelliğiyle camiye bambaşka bir hava katılıyor. Ne yazık ki bazı camilerimizde girdiğiniz zaman duvarda böyle tam onun boyutunda bir boşluk görüyorsunuz.
Ne olmuş ya o güzelim
çalınmış.
Çinlere çalınmış.
Çünkü alçı içinde zaten eğer siz onun önemini bilmiyorsanız biraz da uğraşırsa namaz kılmaya geliyorum diyen biri bile rahatlıkla kötü niyetli biri tabii ki onu çalabilir. Dolayısıyla mavi kasesiyle ve kalem işi süslemeleriyle bitkisel bezemeleriyle bence örtmeli mescidi ilk durak ve çok önemli bir durak.
Şimdi örtmeli mescidin bulunduğu mahalleden de söz etmeden geçmeyelim. İstiklal Mahallesi ya da halk arasında bilinen adıyla Yahudi Mahallesi'nde bulunuyor bu mescit. Kısaca bu mahalleden de bahsedelim.
Yahudi Mahallesi çok uzun zamandır yazıp çizip anlatıp ayağa kaldırılsın dediğimiz bence Ankara'nın bir mücevheri. Hem hoşgörüsünü gösteren hem de zengin, engin tarihini gösteren çok önemli bir mahalle. Mesela sinagoguyla, oradaki köşkleriyle, Atatürk'ün bir gece kaldığı düşünülen bir eviyle ve yanmadan gidin görün falan gibi başlıklar attım ben bir iki tane yazımda. Çünkü bir kibritlik işi var. Ahşap binalar.
Aman
ve
değilim.
Ankara'nın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz ikiz köşk dediğim, ben öyle adlandırıyorum. Çünkü bir köşk düşünün, iki köşkü birden yapıştırdığınızı düşünün. En görkemli köşkü sinagogun hemen karşısında,
evet.
Arafların evidir.
Burada hem sinagog var hem cami var. Farklı medeniyetlerin
yaşayın, tabii ki.
Yani bir arada bulunduğu bir yer aslında.
Tabii
buradan
ki.
Da bahsetmiş olalım.
Mesela Yahudiler sinagoga girerken Bismillah dedi bir keresinde bir arkadaşım. Bir dakika dedim, ben senin Müslüman olduğunu bilmiyorum. Hayır dedi, ben Müslüman değilim. Bu Müslüman arkadaşlar yüzünden buna alıştık. Ben de böyle diyorum demişti. Dolayısıyla bu kadar hoşgörüyle iç içe yaşanmışlığın da inanılmaz bir örneğidir orası.
Buradan Hacı İvaz Camii'ne mi geçiyoruz?
Harikasınız. Siz turu not almışsınız. İkinci cami Hacı İvaz Camisi. Yine Hacı İvaz Camisi'nde millet işi, biraz önce konuştuğumuz tabak var. Orada kötü bir uygulama yapılmış. Bu camilerde daha sonraları mı yapılmış tam tespit edilemiyor. Çünkü bu konuda çok fazla da araştırma yok. Kadınlar mahfili diye bir balkon oluyor ya da kaldırılmış oluyor. Hacı İvaz Camisi'nin orijinalinde yok. Çünkü eski fotoğraflarında harika bir rozet var. O rozet ortaya çıksın diye bir ara yaldızlı boyayla boyanmıştı. Çok kötüydü. Hı hı. Neyse oradan dönülmüş. Ama bu rozetin ortasında millet işi tabak var. Burada da bir tehlike var. Ben kameraların orayı mutlaka görmesi için imamına not aldırdım.
Hı hı.
Çünkü kameraların o noktayı görmesi şu açıdan önemli. Eskiden o millet tabağı, ki tabakların hemen hepsi böyle insan boyunun yetişemeyeceği yüksekliklere konulurken, buraya yapılan kadınlar mahfili sayesinde elinizin altında o tabak. Bu iyi bir şey değil.
Hı hı.
Burası tek direkli bir cami, onu söylemedik ve sütunlarının da başına, bazen sütunun çatıyı daha iyi tutabilmesi için böyle ahşap yastık denilen bir malzeme konuyor. Burada ilginç bir şekilde Romalılardan kalan dor sütunu başlığı kullanılmış. İçinde başka bir böyle Roma eseri göremiyorken o ahşap sütunun tepesinde bir tane Roma eseri görülebilir. Bu da söylemedik 1420'ye tarihlenen, yine bakın 600 yıllık bir,
evet,
camiden bahsediyoruz. O dönemde Ankara'da Roma eserlerinin yıkık dökük de olsa etrafta ne kadar bol olduğunun da bir işareti. Daha sonraki camilerimizde de yine konuşacağız. Burada bir ilginç nokta var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Hacı İvaz aslında sadrazam, zamanın sadrazamı ve hatta öyle de ilginç özellikleri olan bir sadrazam ki Bursa Yeşil Cami ve türbesini de o yapıyor. Padişah öldüğü zaman oğlu başkente gelene kadar ne yapsak ne yapsak padişahı canlıymış gibi gösteren insan bu. Bir anlamda tiyatro yapıyor. Şimdi konuyu biraz daha açıyoruz. Aynı kişinin Bursa'daki Ulu Cami inşaatı sırasındaki iki ustadan biri olduğu söyleniyor. İki usta kim? Hacivat ve Karagöz. Hacı İvaz, Hacivat. Ve Osmanlı tarihini yazan Hammer diyor ki o Hacivat, bu Hacı İvaz.
Evet, gerçekten ilginç detaylar bunlar.
Evet, bu ilginç bir detay.
Ancak vaktimiz de kısıtlı olduğu için devam edelim biz
turumuza. Hızla gidelim. Hacı Musa Camii'ye geçelim.
Hacı Musa Camii bugün Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü içinde bulunuyor. Bu caminin özelliklerinden de kısaca bahsedelim.
Hızla söyleyeyim. Bir kere dışarıdan baktığınızda harika üç kemerli pencere ve ortasında kapısı var. Bir kere kapı kanatları inanılmaz. Orijinal kapı kanatları duruyor. Ama biz o muhteşem görüntüye işte tabela, ses cihazı falan filan gibi şeyleri çakmakta hiçbir beis görmemişiz. Bunlara rağmen son derece içeride değerli bir ahşap beri var. Bir de mihrabının tavana kadar olduğunu söyleyelim. Bu tavana kadar mihrap olayının da başlangıç noktalarından biri gene Ankara. Bu alçının da böyle kullanıldığı. Birazdan ona da geleceğiz. Ben siz söylemeden Eyüp Camisi'ne geçiyorum.
Evet, içeri girmeden önce mescidin bahçesinde yer alan ilginç parçalardan söz edelim önce dilerseniz. İçeri girdiğimizde ise tavandaki kırmızı, mavi ve sarı renkli bitkisel motifli kalem işleri dikkat çekiyor.
Harika. Bir kere burası mahalle olarak dökülüyor. Yani etrafının umuyorum tez zamanda bir yenilemesi yapılacak. Yaptıklarına saygı duyuyorum ama tek işletme bana çünkü dükkana sorabilirsiniz dediler. Görebildiğim tek dükkan ya da işletme kağıt toplayıcılardı. Başka hiç kimse yok. Onlar da tabii daha rahat bir şekilde çalışabiliyorlar etrafta kimse olmadığı için. Ama cami sevgili Orhan Karadağ'ın gönüllü olarak yaptığı temizlikle bir vaha gibi, bir cennet gibi. Kapısının anahtarı da böyle kocaman eski demir anahtarlar olur ya. Onlardan kapısı falan çok eski. Harika aşı boyalı kalem işleri var. Ama ne yazık ki, ne yazık ki mihrabı restorasyon kurbanı. Çünkü mihrabın dibinde 4 sıra olduğunu düşündüğüm işlemelerin dibi kalmış. Üstleri herhalde yapan usta bununla çok uğraşılır, ben bununla uğraşamam diyerek dümdüz sıvamış. İyi bir şey değil. Evet, devam
Saboni
edelim.
Saboni Mescidi ile devam edelim. Bir adı da Karanlık Mescidi. Kare gövdeli ahşap minaresinden bahsedelim ve tavanı taşıyan iki ahşap direğin üzerlerinde Roma döneminden sütun başlıklarıyla ilgi çeken bir mescidimiz. Aslında bu devşirme malzeme kullanımı yaygın, öyle değil mi? Öncelikle devşirme malzeme nedir, bundan da bahsedelim. Yani yalnızca ahşap direkli camilerde rastlamıyoruz. Kalede de çok örneği var mesela bu devşirme malzeme kullanımının.
Aslında kale dediğimiz zaman kalenin duvarları bir devşirme cenneti. Yani bir önceki medeniyetin heykelleri bile taş olarak seni duvarımda taş yaparım dercesine taşlar döşenmiş oluyor. Bu da tabii savaşlarla el değiştirince bir öncekine duyulan bir anlamda kinin de bir sonucu diyebiliriz. Ama bu camilerde kullanılan devşirme malzeme, örneğin bu camide iki direk var. İki direğin de üstünde yine Roma sütun başlıkları var. Bu son derece pratik bir hareket. Düşünseniz o yerde duruyor, onu alıp koyuyorsunuz. Bu bence
zaten
çok hoş bir şey.
Evet. Korunmuş da oluyor herhalde.
Aynen öyle. Mesela şimdi o sütun başlıklarının eşleri kim bilir nerelerin temellerine gitti, kırıldı, atıldı, döküldü, gömüldü. Ama burada caminin en mübarek mekanın hemen tavanında iki tanesini görebilirsiniz. Bu da yine Ankara'nın Roma ya da tarih zenginliğini gösteriyor. Burada da kalemişi süslemeler var. Yine dışarıdan bildiğiniz bir ev görüntüsündeyken ahşap minaresi da pek bir kibar buranın. profilli yastıklarla yine beslenmiş ama onun altında sizin de söylediğiniz gibi iki devşirme sütun başlığı var. Bu camiler çok güzel bir şekilde Altındağ Belediyesi tarafından seri olarak yenilendi. Bir kere yenilenmesi, restore edilmesi harika. Ama ne yazık ki içlerindeki bu kalem işi işlemeler gibi ince konular hep hızlı geçilmiş. Hı hı. Örneğin bu camide bir sıra çok güzel kurtarılmış. Hı hı. Diğer sıraya dokunulmamış. Öbür sırada yan tarafları silinmiş falan. Yani bir yandan mutlu oluyorsunuz, bir yandan da çok üzülüyorsunuz.
Buradan Geniye Mescidi'ne geçelim. Minaresi yok bu mescidin, öyle değil mi?
Evet. Ulucanlar Caddesi aşağıda, bu mescit yukarıda. Caddeden yürüdünüz mü böyle hemen üstünüzde yine 14. yüzyıl olduğunu söyleyelim. Yine içinde inanılmaz, dışarıdan hiç fark edemiyorsunuz ama içinde inanılmaz aşı boyası örnekleri var ve bunların da iyi korunduğunun altını çizelim. Ama bir tane, hani deminden beri devşirme malzeme, Roma sütun başlıkları falan diyoruz ya, örneği özellikle Ankara için söylüyorum. Hiçbir yerde olmayan bir sütun başlığı var burada. Sadece bu sütun başlığını görmek için bile bu mescide gidilir. Türk sarkıtı denilen, örneği olmayan, böyle mukarnaslı. Usta onu oraya yaparken mi yapmış,
ne
aşağıda mı yapmış?
Bu arada sorayım böyle, hemen.
Böyle derinlemesine iç içe yaparlar ya. Hı hı. Bunu sütun başlığına yapmış usta. Hı hı. Yani rahmetle anıyorum onu yapan kişiyi. O kadar özenmiş ki, madem burada bir tane sütun var, bu sütun da böyle bir bağırsın demiş herhalde. Nefis ve bugüne dek de gelebilmiş. Harika.
Ve Arslanhane ya da diğer adıyla Ahi Şerafeddin Camii. Konuşmayı dört gözle bekliyorum programın başından beri, çünkü çok güzel, çok özel bir cami. Ankara'nın simgelerinden biri ve UNESCO'nun Dünya Mirası listesine aday. Ahşap direkli camilerin en başarılı örneklerinden biri. Kentin kale dışında yapılan ilk önemli yapısı olma özelliğini de taşıyor. Burası da sade cephesiyle sıradan bir ev görüntüsü veriyor, ancak içerisi her bir ögesiyle ayrı bir sanat eseri. İsmini aldığı aslan heykelinden başlayalım mı anlatmaya?
Ben birkaç kez gidip bu aslanı bulamamıştım. Eminim çok kişi de bulamıyor, hı hı, bunu. Çünkü cami duvarında değil, karşısındaymış. Ben caminin etrafını dört dönmekten bir türlü bulamadım. Bu Roma aslanlarını, burasını bir külliye gibi düşünün. Yani sadece cami değil, caminin karşısında başka yapılar, işte biraz ileride türbe falan. Böyle bir dini yapılar kompleksi, bir bütünü gibi düşünecek olursak, karşı duvarın içine gömülü 2-3 tane aslan var. Adını bir kere oradan alıyor. Bunu çok zor tespit etmiştim. Şimdi dinleyenler kolaydan öğrensinler istedim. Bu bir. İki, bu cami Ankara'nın en eski ikinci camisi. Kale içinde Alaaddin Camisi, kale dışında da burası. Yani kale dışındaki ilk cami de diyebiliriz buraya. Ankara'nın en çok ahşap sütunu, direği olan camisi ama ben buraya her gezide sadece bir yerini anlatıyorum. Çünkü o bir yeri bile anlat bitmiyor. Mesela dışarıdan geçerken minaresine bakacak olursanız, kaidesinden başlayarak en tepeye kadar, şerefesinin de üstüne kadar, külahının tepesine kadar gittiğinizde çok farklı renk kullanımları, devşirme malzeme burada, hı-hı, da var. Hı-hı. Taş kullanımları, stil kullanımları, geometrik şekiller, sadece şerefesinde bile 6 çeşit işçilik var. Dolayısıyla aralarında turkuaz, Türklerden adını alan o renk de halen rengini kaybetmemiş. Nasıl bir boyaysa halen pırıl pırıl parlar. Dışarıdan bir kere giremediniz, minaresiyle yetinebilirsiniz. Minaresinin yanındaki taç kapısıyla, ki bu diğer camilerde söz konusu değildi. İçeride de mihrap var ki, alçı ile yapılan mihrapların eşsiz bir örneği. Bu Anadolu'da birkaç camide tabii ki farklı olarak var ama burada inanılmaz bir işçilik var. Yaklaştıkça bir detay görüyorsunuz. Mesela sütünceler, sütunların küçüğüne sütünce deniyor. Mihrabın iki tarafında sütünceler var. Efendim, niş dediğimiz o girinti inanılmaz özenli yapılmış. Demin sormuştunuz Mukarnas bu iç içe. Mukarnas oymaları görebiliyorsunuz. Tepede bir rozet var ki tek başına bir sanat. Rozetin etrafında Ayetel Kürsi, rozet çevresinde desenler, bordürde Rumi şemseler ama daha da ilginci ve pek örneği olmayan mihrabın alınlığının üstünde yer alan ejderha.
Öyle mi?
Dikkatle bakmadınız mı göremeyeceğiniz, çiçek zannedeceğiniz ama bir köşeden başlayıp diğer köşeye kadar kıvrım kıvrım giden yılan değil, ejderha. Bunu bir güzel araştırmacı Seçkin Sarpkaya açıklamıştı İslamiyet'te ejderhanın yeri diye. Bunu Türklerde de daha öncesinde de yine ejderhanın bir yeri var. Bu ejderha pis kötü bir şey değil bu arada. Güçlülüğün sembolü diyebiliriz belki. Olumlu anlamlarda bakılabilir. Bir de bu camiyi söz ederken yine devşirme malzeme olarak caminin duvarlarında minarede kullanılmış demiştik. Korint sütun başlıkları olarak da caminin içinde de ahşap direklerin üstünde de görebiliriz.
Turun son mekanı da Ahi Elvan Camii. Burası da ahşap direkli camilerin en nadide örneklerinden biri. Yine dış cephesi son derece sade. Herhangi bir bezeme unsuru bulunmuyor. Süslemeler, minber ve mihrapta yoğunlaşıyor. Minberi yine ceviz ağacından yapılmış ve Ankara Arslanhame Camii minberine çok benziyor. Roma dönemi devşirme malzemesi mermer sütun başlıkları var bu caminin de. Kapıları, pencere kanatlarının oymaları ve tavan kirişleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca pencere kanatları bugün Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'ne teşhir ediliyor. Siz ne de beklersiniz efendim?
Harikasınız, bir şey kalmadı aslında. Dışarıdan baktığınızda sade, iki katlı bir ev görüntüsünde düz damlı. Duvarlarının altı taş, yukarısı kerpiç. Bu altı taş Ankara evlerinde, geleneksel Türk mimarisinde de söz konusudur malum. İçi dikdörtgen, üç sırada dörder ahşap direkle dört bölüme ayrılmış caminin içi. Direklerin üstünde yine devşirme mermerler, Ankara'nın bir zamanlar zenginliğinin işareti diyebiliriz. Tavan ahşap konsüllü ve kirişli ama burada da yine minberden belki söz edilebilir. Minbere yaklaştıkça bazı yerlerinin yıpranmış olmasına rağmen müthiş bir ahşap işçiliği hemen göze çarpıyor. 1389, bakın yine bazı camilerde tarih vermedik ama yani en yenisi 15. yüzyıl, ne demek 600 yıl falan. Dolayısıyla bu Ankara'nın içinde çok yazılıp çizilmediği için mesela ahşap direkli camiler diye bana kısmet olacak herhalde, ben yazacağım onu. Ahi camileri de Ankara'da yine önemli. Bu Ahi camilerini sayarken Ahi Elvan Camisi, yani şu anda konuştuğumuz, az önce konuştuğumuz Aslanhane ve daha önce konuştuğumuz Geneyi Mescidi de Ahi camilerinin içinde geçiyor mesela. Böyle bir kesişim kümesi kuracak olursak ahşap camilerin ya da ahşap sütunlu camilerin Ahi camilerinin içinde üçünün yer aldığını da dinleyicilerimize belirtmiş olalım.
Ankara'daki Ahi dönemini ve o dönemden kalan camileri, yani bugün konuşamadığımız camileri de konuşmak isteriz. Az bir zamanımız kaldı. Onları başka bir programda konuşalım mı Sayın Yalçın?
Tabii, ben giriş yapmış oldum diyelim.
Evet. Hacı Bayram Camii bile çünkü başlı başına konuşulabilecek kadar elbette, önemli bir mekan.
Elbette.
Ahşap tavanlı ve bu tavanın ahşap direklerle taşındığı konuştuğumuz bu camiler özel bir yapı grubunu oluşturuyor. Özgün birer kültürel miras ögesi bu camiler. Dış cepheleriyle sade ve gösterişsiz bu yapılar iç mekanlarıyla başka bir dünyaya açılıyor. İnce ve ustalıklı ahşap oymaları, her biri birer sanat eseri olan ahşap sütunları, rengarenk işlemeleriyle kentin ortasında adeta bir vaha gibi çıkıyor karşımıza. Bugün UNESCO'nun Dünya Mirası listesine aday olan ahşap tavanlı ve ahşap direkli camiler ve Ankara'daki örneklerinden söz ettik. Konuğumuz araştırmacı yazar Dr. Necati Yalçın'dı. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben de teşekkür ederim.
Biz ancak anlatabiliyoruz onları. Sizlere sunacak görsel bir malzememiz yok. Bu saklı kalmış hazineleri gidip görmek size düşüyor. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada Recep Özden ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Haftaya aynı gün ve saatte buluşuncaya dek hoşça kalın. Ankara, Ankara.